Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Alkan Dakaner.
Yine bir ikisi bire daha birlikteyiz. Teknoloji ve oyun dünyasındaki haberleri ekranlarınıza ulaştıracağız. Yanında Alkan var. Bundan sonra Talha olmayacak ne yazık ki. Talha yine aynı sektörde kaldı fakat iş değişikliği yaptı. Yakın zamanda zaten kendisinden bilgileri alırsınız. Bundan sonra bölüm sonucu canavarında veya donanım haberde ne yazık ki yer almayacak.
Maalesef
evet. Evet, kendisiyle çok keyifli yıllar geçirdik. Umarız yeni işinde de başarılı olur. Yine bizlerle kalmaya devam eder sektör içinde. Teknoloji dünyasında uzayla ilgili birçok şey yaşandı bu hafta. İlk olarak SpaceX projesinde Elon Musk en sonunda inat etti ve roketi uydu göndermediler. Uzay istasyonu, uluslararası uzay istasyonuna bazı ekipmanlar taşıdıktan sonra roket geri geldi ve okyanusun ortasında otonom olarak güzel platforma hatasız bir şekilde konabildi.
Evet, yani zaten geçmişte çekilmiş bir film vardı. Onun birebir aynısını yapmışlar. Hani filmlerin de nasıl geleceği gördüğünü de şey yapıyor. Geçmişte evet. Hayal olan şeyler şimdi gerçekleşiyor.
Gerçekten filmlerde özel efekt olarak zor yapılan şeyler şimdi gerçek hayatta karşımıza çıkıyor. Düşünün ki okyanusun ortasında dalgalarla boğuşan drone bir platform var. Bu tamamen yapay zeka ile kontrol ediliyor ve platform o dalgalara rağmen sabit kalmayı başarabiliyor özel teknolojileri sayesinde. Bir de uzaydan gelen bir roket bunun üstüne yine otonom olarak şaktan'a konabiliyor. Hedefi de çok az şaşırarak. Neredeyse o belirledikleri noktanın üstüne konacak ama onun biraz yanına konuyor tabii ki. Şartlar düşünüldüğünde inanılmaz iyi ki günümüzde insanların kontrol ettiği gemilere yine insan kontrolünde olan helikopterlerin ne kadar zor bir şekilde indiğini, ne kadar profesyonellik gerektiğini biliyorsunuzdur. Uçak gemilerine inmek bile ayrı bir dünya.
Evet.
Biz burada iki tane otonom cihazın uzaydan gelerek okyanusun ortasında dalgalarla boğuşan bir platformun inmesinden bahsediyoruz. İnanılmaz. Elon Musk bunun çok önemli bir adım olduğunu söylüyor. Çünkü bu hatasız inişlerin oranı arttıkça uzaya çıkış maliyetleri azalacak. Şu anda bir Falcon 9 roketinin maliyeti SpaceX'e 60 milyon dolara mal oluyormuş. Yani rakama bakar mısın? İnanılmaz yüksek bir rakam. Ve Elon Musk diyor ki biz bu oranı diyor %100 başarıya ulaştırdığımızda diyor artık her roketimiz düzgün bir şekilde inebildiğinde diyor ki biz 100 kere fırlatabiliyoruz bu roketleri diyor.
Tek seferde indirdim.
Evet, 100 kat ucuzlayacak diyor maliyetlerimiz. Ki 60 milyonun 60 bin dolara inmesi söz konusu. Bu da tek bir roket fiyatını 100 roket göndermek anlamına geliyor ki işte uzay madenciliği, uzay turizmi, diğer gezegenlere gidilmesi, orada koloniler kurulması gibi konuların hızlanabileceği anlamına geliyor. Çünkü o zaman herhangi bir ülkede NASA kadar, Amerika kadar bütçeler ayıramayacak ülkelerde düşen maliyetlerle beraber bu tip teknolojilerden yararlanabilir ve kendi uzay projelerini yürütebilirler. Sonuçta evet. Bir adım atılacak, bir şeyler gösterilecek insanlara, diğer ülkeler de arkasından gelecektir diye düşünüyorum.
Özellikle ticari konuda birçok şirket bu işe girmek isteyecek maliyetler düşünce.
Evet. Bir de düşünecek olursan bunlar ticari şirketler. Yani evet. Bir ülkenin uluslararası uzay kuruluşları değil. Yani evet. Ulusal diyeyim. Ulusal uzay kuruluşları değil arkadaşlar. Bunlar Amerika'nın özel şirketleri. Ve bizim taşeron diyoruz ya, evet. Artık Amerika uzaya taşeron firmaları yolluyor. Taşeron robot işçiler çalışıyorlar yani. Enteresan bir.
İleride yollayacakları roketler gittikleri gezegenlerde çok iyi hava şartlarıyla karşılaşmayabilirler.
Evet.
Bu başarı oranı o bakımdan da önemli.
Tabii dünyada bu işleri hallederlerse uzayda da daha iyi şekilde halledebilecekler diye düşünüyoruz. Bakalım neler olacak. Elon Musk enteresan bir insan. Tesla'yla bugün araba dünyasını, otomobil dünyasını domine ediyor. Şimdi de uzayı fethedecek gibi görünüyorlar. 2017'de hata oranının %10'a düşeceği ve %90 başarıyla roketlerin artık inebileceğini söylüyor Elon Musk. Bakalım yani gerçekleştirebilecekler mi bu hedeflerini? Emin adımlarla gidiyorlar, çok para harcıyorlar. Bir diğer haberimiz de enteresan. Biliyorsunuz Stephen Hawking özellikle uzay araştırmaları konusunda ve derin uzaya gönderilen sinyal konusunda hep endişeli tavırlar takılıyordu ki yapay zeka konusunda da kendisi endişeli, yapay zekanın yani öbür gün insanları dışlayabileceğini söylüyor. Sürekli olarak bir Terminator geleceğinden bahsediyor. Derin uzayda da kendimizden çok daha gelişmiş uygarlıklarla tanışmanın bize zararları dokunacağını daha öncesinde dile getirmişti
evet, zaten hatırlarsın. Filmlerde bol bol işlenen bir konu yani.
Evet, uzaylılar geliyor dünyayı istila edip bizi köleleştirmeye çalışıyorlar. Yani aman burada da insanlar var bizden birazcık geriler onları ileri taşıyalım demiyorlar. Amerikalıların yerlilere yaptığı gibi ya da diğer Avrupalıların Afrika'ya çıktıklarında yaptıkları gibi bunlar birazcık bizden geriler biz bunları köle yapalım da evet ya yiyelim ya kanlarından yararlanalım öyle bir olay var.
Belki
yani.
Şöyle der bunlarla mı uğraşacağım ya falan yani, deyip gidebilirler yani.
Değişik bir tavır içinde olacakları düşünülüyor ama şimdi enteresan bir şekilde Stephen Hawking'in de başında bulunduğu bir projede Facebook'un sahibi Zuckerberg ve zengin bir Rus iş adamı bir araya gelmişler ve bir sonraki yıldız sistemine, en yakın yıldız sistemine gidecek bir uzay aracı yapma konusunda çalışmalara başlamışlar.
Şu anki teknoloji, gerçi bu çok zor yani. Hani yolculuklar inanılmaz uzun sürüyor. Bir insan ömrünün yetmeyeceği kadar.
Evet, zaten şöyle bir proje var Alkan. Senin de dediğin gibi bir insan ömrünün yetmeyeceği kadar uzun sürüyor. 20 yıllık bir Ar-Ge çalışması gerekiyormuş ki Alpha Centauri yıldızlar yıldız sistemine gidebilelim. Bu 20 senenin sonunda da uzaya gönderilecek cihazın ışık hızının %20'sine kadar hızlandırılması planlanıyormuş yeni teknolojiler sayesinde ki lazerle hızlanan, aslında bir uzay yelkenlisinden bahsediyoruz burada. Kendisi çok küçük. Neredeyse bir pul kadar büyüklüğünde bir uzay aracı olacak. Ama yelkenleri çok büyük. Dünyadan gönderilen lazer ışıklarıyla hızlandırılması sağlanacak ki uzayda yer çekimi olmadığı için de hızlanıp gideceği düşünülüyor.
Böylece şeyler küçülecektir de. Çünkü yakıt şeyleri...
Tabii yakıt makıt olmayacak sonuçta üstünde. Ve ışık hızının %20'sine kadar ulaşıp hızlı bir şekilde, ki yine 20 yıl sürecek bir yolculuk sonunda... Yeni, yani yakın yıldız sistemine ulaşması bekleniyormuş ki oradan göndereceği sinyallerin de bir 5 yılda ulaşacağı düşünüldüğünde bize. Çünkü ışık hızında gittiğinde 4,5-5 yıl sürüyormuş yolculuk. Düşünsene, ışık hızına çıktığında 4,5-5 yıl sürüyor.
Ve 20 yıl sürecek. 25 yılı var yani bir mesaj alabilmek
için. Tabii mesaj almak için 25 yıl, geliştirme için de 20 yıl derken 45 yıllık bir süreçten bahsediliyor. Adamlar 45 yıllık bir süreç için çalışmaya başlamış, planları yapmaya başlamış durumdalar. Tam şöyle söyleyeyim, 4.37 ışık yılı uzaklıktaymış Alpha Centauri yıldız sistemi ve 40.2 trilyon kilometreye denk geliyormuş. Uzay aracının da 161 milyon kilometre saat hızla buraya 20 yıl ulaşması
işte
bekleniyormuş.
Böyle anlatınca bir karikatür var ya, düşünemedi diye.
Evet, düşünemedi. Yani o kadar büyük sayılar var ki uzay gerçekten uçsuz bucaksız ve içine girdikçe daha çok hayran kalıyorsunuz. Yeni uygarlıklar bulunması konusunda çalışmaları ve inancı bir şekilde anlayabiliyorsunuz çünkü... İnanılmaz büyük ya. Evet. Yani diyorlardır ki kesin bir şeyler var. Olasılık hesabı yaptım yani, başka bir canlı varlıkla yine zeka pırıltısıyla kalıntısıyla karşılaşmaman imkansız yani bu kadar.
Zaten yani. İnsanoğlunun en büyük tutkusu bu. Mesela bundan 2500 yıl önce ilk filozofların sordukları sorular şu. Bu dünya nasıl bir yer? Nasıl bir düzende gidiyor falan. Şimdi de hala 2500 yıl sonra da soruları farklı bağlamda soruyoruz. Uzay nasıl bir şey?
Evet.
Nerelere gideceğiz?
Acaba yalnız mıyız değil
şu
mi?
Şu an bence insanoğlunu en çok heyecanlandırması gereken şey de bu diye düşünüyorum ben.
Gerçekten. Uzay konusu, eğer meraklıysanız PC'de deneyimleyebileceğiniz bir konu aslında. Kerbal Space Station, daha doğrusu Kerbal Space Program'dı değil mi ismi?
Evet.
Station dedi. Kerbal Space Program isimli bir oyun var. Ve arkadaşlar, kendi uzay aracınızı inşa ediyorsunuz. Fizik kuralları gerçekten çok eğlenceli, çok güzel çalışıyor. Yakıt hücrelerinden her şeyin ağırlığına kadar hesaplıyorsunuz. Dünya yörüngesine oturtup oradan diğer gezegenlere gitmeye çalışıyorsunuz. Her şey gerçek bildiğimiz şekilde işliyor. Yani olması gereken şekilde. Yörünge sistemleri, yörüngeden çıkıp işte başka bir gezegenin yörüngesine girmeye çalışmak vesaire. Eğer uzaya meraklıysanız mutlaka ve mutlaka bu uygun fiyatlı oyunu edinip oynayın derim. İnsana uzay konusunda çok şey üretiyor.
Zaten deli gibi oynanıyor şu sıralar. Çok da popüler bir oyun oldu, bağımsız bir oyun olmasına rağmen. Ben de öneriyorum gerçekten.
Bir sürü de modu var biliyorsun.
Evet.
Yani uzaya çıkmayan arkadaşlar da ona çeşitli modlar yükleyerek dünyada kalıp uçaklar yapıp uçurmaya falan çalışabilirler. Onda çok çeşitli evet. Uçaklar yapanlar da var.
PC oyunculuğun sınırsız evet. Sunumu. Oyun tarafına geçtiğimizde ise PlayStation 4'ün güncellemesiyle birlikte aslında Sony duyurmadığı şeyleri de sundu oyunculara. Bunlardan bir tanesi, ekran görüntüsü aldığınızda artık ekranda bildirim gelmiyor. Sadece sesle bildirim geliyor. Böylece kayıt falan yaparken sizin daha çok işinize gelecektir bu. Bunun yanında canlı yayın sonuçlarında en sevdiğiniz 3 oyunu listeleyebiliyorsunuz. Mesela en sevdiğiniz oyunlar neler? Dark Souls, FIFA, PES gibi oyunlar. Bunları en üste alıyorsunuz. Böylece doğrudan bunlara ulaşmanız mümkün. Yani kısa yol oluşturmak evet. Gibi bir şey. USB müzik çalar geri döndü. Aslında çok basit bir şey. Neden şimdi yeniden dönüyor anlamadım. Her zaman olması gerekiyordu. Son olarak da partinizi limitleyebiliyorsunuz, sınırlayabiliyorsunuz. Artık 2 ila 8 oyuncu arasında bir limit koyabiliyorsunuz. En önemli şey ise 4 terabaytlık sabit liste desteği geldi. Böylece artık eğer 1 terabayt size yetmiyorsa 4 terabayta kadar yükseltebiliyorsunuz. Ama şöyle bir sorun var Mesut. 4 terabaytlık diskler sığmıyor PlayStation 4'ün içine.
Evet, orada yani 2.5 inç olup da 9 milimetre yüksekliğinde olan 4 terabayt diskler yok ne yazık
15
ki.
15 milimetreymiş.
Evet, yükseklikleri, kalınlıkları biraz fazla ama PlayStation 4'ün şöyle bir artısı var. Ek kitler çıktı arkadaşlar. Bu kitlerle 3.5 milimetrelik disk takabiliyorsun PlayStation 4'e artık. Hı-hı. Bu sayede dışı 4 terabaytlık 3,5 milimetrelik bir diski takabilirsin. Dışına takmıyorsun, yine üstüne takıyorsun.
Ha, üstünde duruyor güzel.
Evet, ekstra yapmışlar. O paneli biraz genişletiyorsun. Yeni bir kapak geliyor oraya. O kitle takabiliyorsun ki takıp kullanan arkadaşlar da varmış. Avantajlı oldu 4 terabayt. PlayStation'ın ve yeni nesil konsolların şöyle bir sıkıntısı var. Oyunu illa dijital indirmenize gerek yok. DVD'si bile olsa sizde, Blu-ray olsa bile takıyorsun ve konsolun içinde o Blu-ray kadar yer kaplıyor.
Zaten bence yeni nesil konsolların en büyük sıkıntılarından biri bu. Eskiden böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Çünkü mimarisi farklıydı. PC mimarisine dönünce maalesef oyunları da yüklemek zorunda kalıyoruz.
Evet, ne yazık ki hepsini yüklüyoruz. Benim de en çok canımı sıkan olay bu. Çünkü 1 terabayt disk var bende. Alır almaz 1 terabayt yapmıştım. Şu anda yetmiyor. Onu siliyorum, bunu takıyorum. Bunu siliyorum. Demo indirirken bile hangi demodan vazgeçsem diye düşünüyorum ki insan şey istiyor. Arkadaşı geldiğinde falan neler var diye bir klasörünü gösterip işte bak şunlar da var falan diye aletin gücünü göstermek istiyorsun.
Ben Quantum Break'i kutu olarak bize geldi. Oyunu kurdum. Güncellemesini falan indir derken bir saati geçti. Yani evet. Kutulu bir oyun oynamak isterken bir saatten fazla beklemek yani skandal ki internet bağlantımız da çok hızlı olmasına karşın.
Ya yeni nesil konsollar gerçekten konsol oyunculuğunu bütün neşesini, artısını alıp farklı bir yere taşıdılar. Zaten gelen kullanıcılardan gelen tepkilere baktığımızda da herkes yani yeni neslin aslında tam olarak yeni nesil denmesini hak etmediğini düşünüyorlar.
Aynen. Mesela bu güncellemeyle birlikte başka sorunlar da ortaya çıktı. Oyuncular konsolun doğru düzgün açılmadığını, güvenli modda açmak zorunda kaldıklarından bahsediyorlar. Kimisi DualShock 4'ün düzgün bir şekilde çalışmadığından bahsediyor. Yani bir sürü sorun da ortaya çıktı. Güncelleme yapıyorlar ama bu güncellemeler de beraberinde birçok sorunu getiriyor.
Evet, bu Sony'nin çok yaşadığı bir sorun biliyorsun. Bazen açılmaz hale gelen PlayStation'lar falan duyuyorduk. Evet. Xbox kısmında da böyle sıkıntılar oldu. Güncellemeyi geri çekmek zorunda kaldıkları güncellemeler oldu onların da. Her firma yaşıyor. Ama PlayStation'da nedense birazcık daha fazla duyuyormuşuz gibi geliyor. Ya da ben hani PlayStation'ı biraz daha öncelikli tuttuğum için konsollar içinde. O yüzden de olabilir. Yani benim daha fazla ana konsol platformum PlayStation aslında.
Daha fazla güncelleme geliyor. Sanırım o yüzden o da olabilir. Sonunda böyle sorunlar çıkıyor. Tabii Xbox tarafında da şöyle bir sorun var. Quantum Break PC için piyasaya çıktı ama Xbox'ın güzel bir şekilde çalışmasına rağmen yani konsolun sınırları çerçevesinde güzel bir şekilde çalışmasına rağmen PC'de maalesef sorun çıktı. Şöyle ki eğer monitörünüz 60 Hz ise en fazla 50 FPS'ye kadar verim elde edebiliyorsunuz. İsterseniz ekran kartınız Titan X olsun ve ayarları low alın, fark etmiyor. Eğer 50 ise 50 Hz ise 43 ile sınırlanıyor. İşte 144 falansa tabii 60 FPS'nin üzerine çıkıyor ama yani böyle büyük sorunlar da geldi ve kaplamalar aslında doğal olarak 720p. Bunları upscale etmişler yani yükseltmişler 1080p.
Ya oyun grafik olarak çok kötü seviyede. Ben hatta şunu net bir şekilde söylüyorum. Oyunun grafikleri Xbox 360'daki Grand Theft Auto 5'te yarışır.
Yani çözünürlük yüksek tabii biraz daha şey.
Ya çözünürlük yüksek diyorsun da netlik yok ki oyunda. 720p'den upscale etmiş şeyi çözünürlük yüksek olmuyor o zaman. Hı-hı. 720p ya. Değil. Yani 720p'nin o keskinliği bile yok oyunda. Bir de üstüne şey atmışlar, grain atmışlar. Evet, her leş grafik yapan oyun yapımcısının şey olduğu, grafikleri sarıldığı şeydir. Bir grain atarlar böyle birazcık bulanık gözükür o şey kumlanma görürsün. Hı. Filmimsi hava katmak için göğe. O şey o. Ben yapamadım.
Ya beni de rahatsız etti oynarken gerçekten.
Çok rahatsız edici. Yani hiçbir şeyi tam net göremiyorsun.
Bir de çok fazla özel efekt var oyunda. Çok fazla özel efekt olunca seni daha fazla rahatsız ediyor.
Evet şeyler. Özellikle ben de yani kendi Xbox'ımda yaşadığım bir sıkıntı oldu. Bazı ışık kaynakları flash gibi yanıp sönüyorlar. Hı-hı. Çok alakasız bir şekilde ekranı kaplayabiliyorlar falan. Oyun açıkça söylemek gerekirse bekleneni kesinlikle vermiyor zaten.
Ya şöyle görsel yönden evet de oynanış yönünden benim hoşuma gitti. Fakat bir Max Payne veya Alan Wake mi? Bence değil.
Değil canım. Yani oynanış yönünden de o kadar fazla animasyon hatası ve o kadar saçma sapan arada giren uzun videolar var ki. Videoyu izlemezsen konudan uzaklaşıyorsun. Video oyundan daha uzun. Oynadığım elden daha uzun video izlediğim oldu.
Günümüz oyunlarının en büyük sorunlarından biri bu zaten. Hep sinematik derken çok kötü oyundan kopuyoruz. Buna karşın Quantum Break Microsoft tarafından yayınlanan oyunlar arasında en hızlı ve en çok satan oyun oldu.
Hype yaptılar. İnsanların beklentisi büyük zaten.
Aynen. Yani Rise ve Rise Son of Rome ve Sunset Overdrive gibi ki çok kaliteli bir oyundu bence. Onlardan daha hızlı satmış. Evet biraz hype'ın da katkısı var burada.
Tabii şimdi konsolun en iyi oyunu, en iyi grafikli oyunu vesaire diye insanların bir beklentisi vardı. Bilmiyorum insanların tatmin etti mi?
Evet yani Alan Wake ve Max Payne'in yapımcılarından da gelince bayağı bir şey
evet,
yaptılar.
Evet beklenti çok yüksekti. Arkadaşlar hep programlamanın öneminden bahsediyoruz. Gençlerin programlamaya yönelmesinden, geleceğin mobil cihazlarda olduğundan ve bu cihazları programlamanın önemli olduğundan bahsediyoruz. Yurt dışında birçok proje var. Küçük yaşta çocukların programlamaya yönlendirilmesiyle ilgili ki BBC de Microsoft'la işbirliğine giderek 1 milyon gence Microbit isminde bir geliştirici kiti dağıtmış durumda. Bu kit daha çok giyilebilir teknolojileri ve nesnelerin internetine dayanıyor. Yani nesnelerin interneti derken işte çaydanlığın sizle konuşması, su kaynadı, çay oldu filan demesi ya da buzdolabının kalkıp bir işte damacana ile konuşup, tamam mı, size farklı şekilde dönüşler yapmasını filan içeren bir olay. Yani nesnelerin birbirleriyle konuşması ve size bilgi vermeleri, sensörlerin daha yoğun kullanıldığı cihazlardan bahsettiğimiz bir gelecek bu. Cool. Öğrenciler JavaScript, Python ve C Sharp gibi, daha doğrusu C++ gibi dillerde bunu programlayabileceklermiş. USB'den de direkt olarak program yükleyebileceklermiş. Yaptıkları şeyleri deneyebileceklermiş. Önemli bir gelişme ve üstündeki butonlar, sensörler yardımıyla aslında çeşitli adım sayarlar veya benzeri kontrol cihazları da yapmaların önü açıkmış. Mesela Bluetooth'la kablosuz olarak bağlanabiliyor sensör. Onun haricinde akselerometresi veya benzeri sensörleri de bulunduruyor. Öğrenciler rahat bir şekilde programlayabileceklermiş ki öğretmenleri ve ebeveynlere eğitim vermek için de yine kılavuzlar hazırlanmış. Bir öğretmen bunun kullanımını nasıl anlatır gençlere? Yine bir yönergeyle gösterilecekmiş. Önemli. Çünkü bunu öğretmek de ayrı bir iş.
Aynen, o da zor bir iş. Öncelikle öğretmenlerin de bir eğitilmesi gerekiyor. İngiltere zaten 200 binden fazla programcıya ihtiyaç var. Biliyorsun Hindistan bunların sömürgesi olduğu için, evet, Hindistan'dan zaten bol bol beyin göçü geliyor. Fakat hala yetersiz. Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki 200 binden fazla kişiye ihtiyaç var. 1 milyon tane dağıtılmış. Herhalde 5'te 1'i olsa diyor, ilgi gösterse diyor.
Büyük ihtimalle. Büyük bir şans, evet, diyorlardı. Önemli bir konu gerçekten. Bir diğer haberini PC kullanıcılarını ilgilendiriyor. Biliyorsunuz Broadwell-E işlemciler için aslında x89 anakartlarınızın bir güncelleme alması lazım. Aslak'ta bütün anakartları için, bütün x89 anakartları için BIOS güncellemesini yayınlayacağını duyurmuş durumda. Böylece Intel'in Core 7 6950X gibi 10 çekirdekli canavarını bu anakart üstüne takıp kullanabileceksiniz. Bu 10 çekirdekli işlemci 14 nanometre teknolojiyle üretilecek ve 3 GHz standart çalışma hızına sahip olacak. 3.5 GHz turbo ile beraber çıkabilecek. 25 MB seviye 3 ön belleğe ve 140 W ısıl tasarıma sahip olacağını görüyoruz. $1500 bir fiyatı var ama yani 10 çekirdeğin size sağlayacağı güç düşünüldüğünde, özellikle tabii ki iş uygulamalarında, işte video işlemede veya benzeri çok çekirdekten sonuna kadar yararlanan uygulamalarda değecektir diye düşünüyorum. İşe hız katan uygulamalarda genelde insanlar gözü kapalı bu parayı verebiliyorlar. Hı-hı. Çünkü zaten ben bu parayı kazanacağım diyorsun.
Tabii canım, kimse işte zaten ona şey, oyun oynamak için almayacak yani.
Evet, diğer anakart üreticilerden de benzer ataklar göreceğiz. Masaüstü sistemler için ilk 10 çekirdekli işlemci olacak. Gerçekten heyecan verici bir gelişme. Ben de bir şekilde bu işlemciyi bir yerlerden temin edip denemek istiyorum açıkçası.
Tabii yani teknolojinin uç noktalarından birine.
Gerçekten öyle.
Artık. Oyun tarafına geçtiğimizde Steam'de 2016'nın ilk 3 ayında en çok satılan oyunlar açıklandı. Listede belki Division gibi oyunları bekliyorsunuz ama Stardew Valley adlı bir oyun var. Tek bir kişi tarafından yapılmış, Eric Baron tarafından yapılıyor. Eric Baron bu oyunun tasarımcısı, programcısı, bestecisi, her şeyi yani. Tek başına her şeyini yapmış. Bir çiftçilik simülasyonu ve RPG oyunu. Daha önce Nintendo ve PlayStation cihazlarını kullandıysanız Harvest Moon adlı oyunu duymuşsunuzdur. Tam 20 yıllık bir marka. Ve bu markanın benzerini yapmış Eric Baron aslında. PC tarafında bu eksikliği görmüş. Bu tarz bir oyun olmadığını görünce böyle bir oyun yapmış. Ve bu oyun ilk 3 ayda 793 bin adet satmış Mesut.
Yani işçilik iyi olunca, evet, elbet buluyor.
Gerçekten bir de çok iyi bir iş çıkarmış. Grafikler 16 bit falan ama oynanış ve derinlik konusunda iyi bir çıkarmış. İkinci sırada XCOM var. O da 742 bin. Division ise 694 bin, 700 bin civarında.
Şimdi Division'ı şöyle birinci görmemek normal. Uplay üstünden de satılan bir oyun. Belki de bir bunun yarısı da oradan sattı. Ya da belki çeyreği. Evet. Çünkü çeyreğin üstüne eklediğin zaman birinci oluyor zaten.
Aynen. Ondan sonra 4 numarada ise Tomb Raider var. 655 bin adet satmış.
Bu oyunu da oynamanızı tavsiye ediyoruz mutlaka.
Evet, çok kaliteli bir oyun. Hem, evet, görselleriyle hem de oynanış dinamikleri.
Güzel, evet.
Şunu da söylemek gerek. Gerçekten bu satış rakamlarına baktığımızda PC oyunculuğun hala öyle çok yüksek, aşırı yüksek satış rakamlarına ulaşamadığını görüyoruz. Bazı oyunlar inanılmaz satıyor ama hala konsolların neden bu kadar popüler olduğunu merak ediyorsanız şu satış rakamlarına bakabilirsiniz gerçekten de. Çünkü hani aslında Stardew Valley veya benzeri oyunların çok daha fazla satması gerekiyor diye düşünüyorum bu 3 aylık periyotta. Ama yine de kötü değil kesinlikle. Onu da belirteyim. Hitman mesela 139 bin adet satmış.
Evet yani, az bir, Hitman için özellikle çok az bir rakam. Evet, ama yani, Hitman de şuradan kaybetti. O şekilde bir oyun sunumu olmaz bölüm bölüm.
Bölüm bölüm satıyorlar. Evet, onun da evet. Çok büyük şey. Firewatch mesela 237 bin adet satmış. Eminim konsolda falan daha fazla satmıştır. Çünkü 500 binin üzerine çıkmıştı uzun bir zaman önce. Buradan biraz daha teknoloji kısmıyla ilgili bir habere geçiyorum arkadaşlar. Nintendo NX'in PlayStation 4'ten önemli oranda daha güçlü olduğundan bahsediliyor. Önemli olan oran derken ne? Şöyle bakınca evet ya, NX'te bu oyunun grafikleri daha iyi diyebileceğiz. Xbox One ile PlayStation 4 arasındaki fark gibi aslında. Bazı oyunlarda bakınca böyle evet ya PlayStation 4'te evet. Çok daha iyi diyebiliyoruz. Hangi konular daha iyi olacak? RAM, ekran kartı ve işlemci konusunda. Özellikle işlemcinin %15 ile %30 arasında daha iyi olacağı söyleniyor ki aslında burada en önemli şey de ekran kartı, öyle değil mi?
Evet, ekran kartı. Şimdi AMD'nin yine Apple'larından yararlanacaklardır. Büyük ihtimalle yeni çıkan bir konsol olduğu için. Belki o tarafta yeni konsolların yaptığı hataları da görüp ona göre bir hamle yapmış olabilirler. Çünkü vakitleri oldu. Yani hatalar neydi? Ne yapmamamız lazım? Çok net bir şekilde gördüler diye düşünüyorum bu yeni nesil konsollardan. Hem PlayStation hem Xbox tarafında. Umutluyuz ama konu Nintendo olunca da, daha doğrusu yeni bir konsol olunca da temkinli davranmak lazım. Şöyle bir durum söz konusu. Rakipleri sattılar zaten satacakları kadar.
Yani bunların çok büyük bir yenilikle ortaya çıkması gerekiyor ki yani 1080p ve 60 fps yeterli olmayacak.
Ya onun yanında Alkan şöyle düşünmek lazım. Xbox One veya PlayStation alan biri de bunu alsın gidip.
Evet.
Yani öyle bir şey sunacaklar ki ben de PlayStation 4 var ama bu tamam yanına bir de NX alayım diyeceksiniz. Şimdi PlayStation 4 alanlar yeterli sayıda oyun aldı PlayStation 4 için. Xbox One alanların yeterli sayıda Xbox One oyunu var. Bu konsolların yenileneceğinden bahsediyoruz ve yenilenme iddialarını eski oyunları çalıştıracağım diyor. Şimdi sen düşünsene, PlayStation 4 yenilendi, Xbox One da yenilendi. Sende oyun arşivi var. Yeni konsola mı geçersin üst seviyede? NX mi satın alırsın ekstra para verip?
Tabii tabii, kesinlikle.
Zaten çünkü 40 milyon kullanıcı neredeyse yeni nesil konsolları satın aldı yani. Var onlarda bir birikim şu anda. O yüzden Nintendo'nun işi birazcık bana o arada yaş geliyor.
Evet, Nintendo neler duyacak biz de o konuda çok merak ediyoruz. Ama şunu söyleyeyim, grafik sadece yeterli olmuyor konsol evet. Dünyasında. İstediğiniz kadar grafik sunun, oyun olmadıktan sonra Wii U'yu gördük. Üçüncü parti rezillikti. Bir Watch Dogs çıkıyor. Bir sene sonra veya 6 ay sonra Wii U'ya çıkıyor. Kim bekler abi Wii U'ya?
Evet, gerçekten yani. Öyle.
O konuda önemli adımlar atması gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet ve yani şimdi grafik önemsiz de demek istemiyorum. Bence grafik de çok önemli. Çünkü arkadaşlar oyunun oynanabilirliğini gerçekten çok etkili. Artık yeni bir çağda yaşıyoruz. Grafik önemsiz diyen arkadaşları da daha sonrasında forumun bir başka yerinde bir başka oyunun grafiklerine saydırırken görebiliyorsun. Öyle bir
evet,
dünya
ama
artık kalmadı.
Gibi, birinci öncelik şeydir yani. Hani her zaman oyunun kaliteli olması, kaliteli oyunun olması. Bir şeyden bahsedeceğim ben. Mesela bu nesilde iki konsolda da 1080p 60 fps çalıştıran bir tane oyun var.
Öyle gerçekten rezillik.
Metal Gear Solid Phantom Pain. Diğer, o da Japon firmadan gelmesi.
Evet. Bu diğer arada iki konsolda da 1080p değil o.
Xbox One'da 1080p
değil.
Nasıl?
Değil. 900p.
900p.
Evet. Ben 1080p sadece PlayStation'da.
Doğru. Ama 60 FPS'den herhalde ödün vermiyor diye hatırlıyorum ben.
FPS düşüşleri var. Hatta şeyde daha stabil Xbox'ta. Düşük çözünürlükte olduğu için evet.
Ya ben öyle biliyordum da yani hani gerçekten de o grafiklerle falan yine 1080p PlayStation 4'le falan çalışması.
Grafikleri çok iyi bir oyundu. Oynaması da çok keyifli bir oyundu. Oynamadıysanız onu da oynamanızı tavsiye ederim. Ben PC'de 80 liraya alınca Phantom Pain'i değildi tabii. Phantom Pain'i aldım pardon bir önceki versiyonunu.
Daha ucuz hocam.
Yanında bedava verdiler Phantom Pain'i alınca. Öyle bir avantajım oldu benim. PC'de 80 liraya oynadım. Yani konsolda yok Hindistan'dan git, yok Malezya'ya aktar, oradan kredi kartını git takla at filan. Kardeş bul bir tane ondan, bu oyun paylaş filan, ucuza getir diye demek yerine tıkladım Steam'den geldi.
Çok
ve benim oldu. Kadar. Sadece benim.
Evet doğru.
Yani arkadaşımla ya da o kişiyle ters düşersem sıkıntı yaşamayacağım. Kesinlikle. Öyle de bir durum vardı. Arkadaşlar otonom araçlardan bahsediyoruz. Otonom araçlar ne yapacak diyoruz. Trafikte güvenliği arttıracaklar. Neden? İnsan hatası çok fazla var. Yani yolda giderken SMS atan da görüyorsun. Kız arkadaşıyla tartışan da zaten bir araba görüyorsan böyle çok tehlikeli bir şekilde süren ya da olması gerekenden yavaş giden orta şeritte bir bak adamın kulağında telefon vardır. Yani öyle sıkıntılı bir ne yazık ki sürücü profilimiz var. Tek Türkiye falan değil, dünyada böyle. Yani otomobil kazalarının %90'ı sürücü hatasından kaynaklanıyor. Çok yüksek bir oranı. Yani yol hatasından ya da olması gereken tabelaların olmamasından değil yani.
Kurallara uymamak falan.
Evet, otonom araçlar kurallara olabildiğince uyacakları için işte kazaları azaltacağı söyleniyor. Ford yeni bir şey gösterdi. Bu da sıfır ışıkta otonom aracın sıfır hatayla gidebildiği. Böylece gece sürüşlerinde de hiçbir şekilde yol aydınlatmasına gerek kalmadan araçlar yine güvenli bir şekilde yollarına devam edebilecekler. Çünkü LIDAR isimli bir radara sahip bunlar. Lazerle etraflarını tarıyorlar. Bütün nesneleri görebiliyorlar. Çok hızlı tarıyor. Bu da ışığa gerek duymasını engelliyor. Çünkü lazer ışığını zaten gönderiyor sensör ve geri alıyor. Böylece etrafında ne var ne yok görebiliyorlar. Araç yine hızlı bir şekilde yoluna devam edebiliyor. Sadece yayalar değil, hayvanlar için de önemli bir konu bu. Hı-hı. Hayvanların da aslında araçların altta kalmasının önüne geçilebilir. Yeni bir video izledim YouTube'da. Orada da Tesla'nın Model S'si yandan sinyal vermeden yaklaşan bir kamyondan kurtarıyor sürücüyü. Otomatik adam otobanda bırakmış, araç gidiyor. Birden bir araç yavaşlayıp kenara çekiyor kendini. Bir kamyon giriyor oraya. Araya, iki aracın arasına. Evet. Adamın hayatını kurtarıyor Tesla.
Çok çılgınmış.
Enteresan bir şey. İşte otonom araçlar ileride, şu an için henüz daha hayatımızı da kaybetmemize neden olabilecek hatalara sahipler ama ileride düzelecekler diye düşünüyorum.
Yani insanın yani şöyle, biz hep mesela başka sebeplerden dolayı insanların hayatını kaybetmesinden bahsediyoruz ama aslında trafik en büyük sorunlardan birisi. Belki de en büyük sorun. O kadar çok insan ölüyor ki araba kazalarında.
Hani eğer sakat da kalıyorlar.
Sakat kalıyorlar aynen. Eğer bunlar çözülürse hani teknolojilerden bahsediyorduk hastanelerde. İşte evet, kopan uzuvlarla ilgili. Önce bence bu sorunu çözersek daha iyi olur. Kimse o tür müdahalelere gerek kalmadan yaşayabilsin.
Evet, bir de otonom araçlarla beraber söylenen şu anki yolları çok daha verimli kullanacağımız için trafikte daha fazla araç daha hızlı hareket edebilecekmiş. Daha yakın gidecekler. Sonuç olarak adam en sağ şeritten en sola geçmeyecek ya da en sol şeritten birdenbire en sağa geçmeye
çok
çalışmayacak.
Ya. Evet.
Ya da sağ şerit birazcık hızlandı diye hemen sağ şeride burnunu kırıp oradaki tüm araçları durdurup oraya geçip oradan gitmeye çalışmayacağı için trafikte tüm araçlar olması gerektiği gibi ilerleyecekler. Çünkü otonom araçlarda birbirleriyle haberleşmesi de söz konusu bunların bulut altyapısı sayesinde. 10 kilometre önünüzdeki araç belki de sizin yapacağınız hamle nedeniyle ona göre bir algoritma kararı verecek ve trafiğin hızını o belirleyecek. Evet. Sizin de hızınızı. Yani öyle bir sistem var bu tarafta. Bakalım, inşallah hızlı bir şekilde geçeriz. Şu İstanbul'daki trafik çilesine bir çözüm getirirse bu otonom araçlar getirecek.
Özellikle
herhalde
otonom dolmuşlar falan çıkarsa süper olur.
Önemli gelişmeler onlar. Otonom dolmuş, otobüs. Bunlar bizi kurtaracak şeyler. Bir haberimiz daha var. İnsanoğlu hep kişisel uçabilme olayına çok önem veriyor. Yani Superman'in hiçbir şeye ihtiyaç duymadan uçması mesela. Neden? Hiç uçak bileti almıyorsun, bir şey yok. Olduğu yerden zıplıyorsun, uçuyorsun. Hiç fazla elbiseye de gerek yok.
Uzaya gidebiliyor.
Yani uzaya gidebiliyor. Hadi biz uzaya gitmeyeceğiz. Sadece uçalım, hızlı bir istediğimiz yere gidebilelim derdindeyiz. Çünkü herkes trafikten şikayetçi aslında. Aynen. Uçarak gidebilirsek daha rahat gideceğiz. Burada da en iyi cihazlardan bir tane Spider-Man'deki Green Goblin'in geliştirdiği cihaz. Onun altında bir tane böyle uçak var. Jet türbünlü biniyor. Her yere gidebiliyor, böyle uçan sörf tahtası gibi de düşünülebilir aslında. Arkadaşlar bu cihaz gerçek oldu ama gerçek oldu derken harbiden mükemmel mesela bir şekilde gerçek hale getirildi. Cihaz 10 dakika havada kalabiliyor. 3000 metre yüksekliğe çıkabiliyor. Ve jetpackler yakıtı kullanıcı sırtına böyle bir çanta gibi giyiyor. 10 dakika boyunca seni havada tutabiliyormuş. 150 km hızla da zaten istediğin yere gidersen en azından benim için ev iş arasında işimi görür gibi geliyor.
Bir de benim orada en çok dikkatimi çeken şey, gerçekten cihaz neredeyse kusursuz çalışıyor.
Evet, inanılmaz dengeli gidiyor
fakat
değil mi?
Fakat onu kullanmak için belli bir fiziki güce ihtiyacınız var. Çünkü yani araç şey çok hızlı gidiyor. Sanırım 150 km kimse kullanmaz da.
Kullanmaz
üstünde,
canım.
Üstünde durmak için dengenizin iyi olması gerekiyor. Gerçi onlar gene belli emniyet yöntemleri kullanmışlardır ama
yani mesela denizin üstünde uçuruyorlar onlar da özellikle. Böyle falan.
Onun için ehliyet çıkabilir yani. Herkes evet kullanamaz onu.
Zapata Racing isimli bir firma tarafından geliştirildi. İsmi de Flyboard Air. Eğer almayı düşünüyorsanız firmayla iletişim kurabilirsiniz. YouTube'da çok güzel videoları var. Siz de zaten bir tane uçuş videosunu izlediniz. Beni çok etkiledi.
Ya beni de çok etkiledi. Yani hani böyle bir şeyin gerçek olabileceğini düşünmek bile
değil mi? Yani hiç hayal etmezsin birisi sana söylese. Daha geçtiğimiz programlardan bir tanesi bir jetpack'ten bahsetmiştik. Şimdi daha da güzeli.
Evet. Hayatımıza jetpack girdi. Çok amele işi kalıyor.
Evet, onun öyle yanında jetpack gerçekten amele işi kalıyor. Evet. Bu müthiş bir iş.
Bunda sadece yakıt galiba.
Evet, sırtında.
Sırtında. Onun dışında
altta da şey, jet motoru var. Uçuyorsun, geliyorsun.
Çok güzel gerçekten.
Evet.
Buradan oyun dünyasına geçtiğimizde ise aslında çok da oyunlarla ilgili mi bunu bilemiyorum. Texaslı bir silah üreticisi Precision Syndicate isimli firma NES'in tabancasını, oyuncak tabancasını, NES Zapper'ı gerçek bir tabancaya dönüştürmüş.
Evet, Glock'la birleştirmiş. Glock'la birleştirmiş. Evet, Glock olarak söylemek.
Yani ve birdenbire işte çocuklar bunu gerçek sanabilir falan filan demişler ama Amerika'da dediğim gibi hani her zaman diyorum bir silaha ulaşmak yani bakkaldan su almak kadar neredeyse kolay yani.
Mashable'da bununla ilgili bir video var. Hı-hı. Diyor ki Amerika'nın diyor en ünlü donutçısından şimdi donut almayı deneyeceğim diyor. Ve Saros'ta gidip bir pompalı tüfek almayı deneyeceğim. Hangisi için çok fazla sıra beklerim diyor. En ünlü donutçudan almak için bir saat sıra bekliyor. Evet. Tamam. 15 dakikada da pompalı tüfek satın alıp geliyor.
Düşünün yani.
Onu karşılaştırmışlar yani. Silah almak bu kadar kolay ve kişisel pompalı tüfeğim oldu diyor. Arabanın içinde açıyor mesela şak şak.
Ya korkunç bir şey ya. Hani evet. Bizde mesela benden jandarmayken falan geliyorlar, kayıt yaptırıyorlar bilmem ne. Bir sürü şey var. Orada öyle bir şey yok. Değil mi? Avustralya'da falan mesela benzer olaylar yaşanmış daha önce. Bunlar silah alım konusunu zorlaştırıyorlar ve ondan sonra hiçbir olay yaşanmıyor. Yani Amerika'da falan bu tür şeyler uğraşacaklarına falan bence asıl yapmaları gereken şey silaha ulaşmayı zorlaştırmaları.
Evet, bir de çocuklara silah çok hoş gösterecek bir tasarıma sahip. İnanılmaz evet. Şey duruyor yani. Al bir oyna gibi duruyor.
Evet, yani tasarım da o bakımdan tehlikeli. Burada Drive Club'ın geliştirirse Codemasters'a katılıyor da devam etmek istiyorum. Şimdi Drive Club çok konuşulan bir oyun oldu. Kimisi hiç beğenmedi. Çok eleştirdiği noktalar oldu. Kimisi de bayıldı oyuna. Gelmiş gitmiş en iyi grafikler ve yarışı dendi. İnanılmaz kaliteli dendi. Ben oyuna işte 10 üzerinden 7 olarak gören kitleden birisiyim. Gerçekten görseller güzel. Özellikle yağmur efektleri falan harika tasarlanmış.
Meraklısına hitap eden bir oyun.
Evet. Ama bir yandan da mesela yoldan çıkar çıkmaz sorunlar ortaya çıkıyor. 5 saniye içinde yola geri dön gibi bence komediler vardı. Bu ekip Sony'den ayrıldı. Daha doğrusu Sony bu stüdyoyu kapattı ve bunlar da Codemasters'a katıldı. Ki Codemasters'ı biliyorsunuz F1 ve rally oyunlarından tanıyorsunuz. Son olarak 4 rally ile karşınıza evet. Çıktılar. İnanılmaz kaliteli bir oyundu. Şimdi bunlar Codemasters'a katılmış. Codemasters bu konuda çok heyecanlı. Aynı şekilde Drive Club'ın geliştiricisi de Evolution Studios da çok heyecanlı. Adamlar şöyle diyor. Son 5 yıldır biz kar etmiyorduk diyor. Fakat 4 rally'nin inanılmaz başarısı ve F1 2015'inde iyi bir satış göstermesi sonucunda diyor. Biz kâra geçtik diyor. Artık diyor yani bizim uzmanlık alanımız dışındaki oyunlardan uzaklaşacağız ve sadece araba yarışlarına odaklanacağız diyor. Evolution Studios'un bunlara katılmasıyla birlikte bence harika işler çıkar.
Şimdi Evolution Studios'un önemli bir olayı var. Drive Club'ın Virtual Reality PlayStation VR için olan versiyonun üstünde de çalışıyorlardı. Ve ben bir demosunu test etmiştim. Bu ekip sonuçta kısıtlı imkanlarda, kısıtlı donanımda sanal gerçeklik olayında uzmanlaşmış bir ekip. Şimdi geleceğin sanal gerçeklik kaskları olduğunu söylüyoruz ve Codemasters'ın buradaki yaptığı hamleyle gelecekteki Codemasters oyunlarının, yarış oyunlarının en azından sanal gerçeklik anlamında daha başarılı olduğunu görebiliriz diğer rakiplerine göre. Hı hı. Bu önemli bir katkı olabilir.
Evet, zaten teknoloji konusunda Codemasters'a çok fazla katkılar olacaktır. Codemasters'ın da onlara özellikle oynanabilirlik konusunda, bir yarış oyununda olması gereken küçük detaylar konusunda çok fazla şey katacağını evet. Düşünüyorum ben.
Facebook geçtiğimiz günlerde bir konferans düzenledi ve gelecek 10 yılla ilgili planlarını tanıttı ama açıkçası bizi şoke eden ve arkadaş gerçekten bu adamlar ayrı bir kafada dedirten olay sanal gerçeklikle ilgili sergiledikleri sosyal platform oldu. Sosyal sanal gerçeklik oldu arkadaşlar. Gerçekten farklı bir deneyim çünkü salondaki kişi merkezdeki kişiyle sanki aynı odadalarmış, aynı ortamdalarmış gibi bir paylaşımda bulunuyorlar. İşte arkadaşı diyor ki aa bak diyor bu 360 fotoğrafı gördün mü diyor. Açıyor sana gerçeklikte içinde bakıyorlar orası burası diyor. Parmak hareketleriyle bir şeyleri gösterebiliyor ki. Böylece biz Oculus Rift'in kontrolcüleri ve kamerasıyla parmak hareketlerimizi de ekrana yansıtabildiğine şahit olmuş olduk. Hı. Diyor ki şuraya bak böyle yap işte al bunu diyor bir daha açıyor başka bir fotoğrafın içinde muhabbet, sohbet ediyorlar. Birbirlerine bir şeyler çiziyorlar.
Çok hızlı bir şekilde.
Evet. Yani. Kravat takıyor. Ona papyon yapıyor. Ve diyor ki fotoğraf çekilelim. Selfie stick çıkartıyor. Arkadaşıyla beraber sanal selfie stick'ten fotoğraf çekip Facebook'ta o anda paylaşabiliyorlar. Her şey o kadar keyifli ki videoda. İzlemeye doyamıyorsunuz ve diyorsunuz ki oyunlar tamam ama asıl olay bu.
Evet, asıl olay bu. Ve ben hep diyorum bu başka sektörlerde de kullanılacak. Mesela bir tarih öğretmeni anlatırken tarihi yapıyı doğrudan evet. Açacak, gösterecek. Coğrafya öğretmeni o bölgeyi gösterebilecek.
Tüm sınıfta belki o bölgenin içinde gezeceksiniz.
Aynen. Mesela benim bir arkadaşım Amerika'ya eğitim almaya gitmişti mühendislikle ilgili. Belki de kaskı takacak, Amerika'ya gitmeye gerek yok, burada göstersinler diyecek.
Evet, biz yani aynısını Canon'da görmüştük mesela. Yazıcı tamirini arttırılmış sanal gerçeklikle yapıyordu onlar da. Buradaki teknisyen takıyor, yeni yazıcı çıkmış. Nasıl tamir edileceğini nasıl görebiliyor musun? Önünde gerçekten bir yazıcı duruyor masada, aslında yok. Ha. Ama arttırılmış sanal gerçeklik olduğu için gerçek dünyayla sanal gerçekliği birleştiriyor. Karşı tarafta da Canon mühendisi var Japonya'dan. Diyor ki bak şuradaki vidayı diyor böyle söküyorsun. Bu vida bunu etkiliyor. Bu komponenti sökmek için böyle kullanıyorsun. Orada anlatıyor. Tamamen sanal. Hiçbir şeye dokunmuyorsun aslında.
Hem firmalar için hem maddi hem de zaman konusunda evet. inanılmaz iyi olacak.
Yani. Gerçeğe uyarlanmış halde şöyle. Siz bozuk printer'ı koyuyorsunuz. Mühendis diyor ki şimdi şu videoyu çevir. Sana gösteriyor eliyle. Sen mühendisi görüyorsun karşında. Tamam diyorsun çevirdim. Tamam diyor iyi oldu. Şimdi bunu şöyle sök. Söküyorsun. Devam ediyorsun işine. Ama sosyal olay bambaşka. Yani düşünsene Amerika'ya gittin. Bu kaskı şu hale getirdiler. Sadece kask. PCF'den artık ihtiyaç yok. Ek bir kameraya da ihtiyaç yok. Derinliği algılayabiliyor. Üç boyutlu ortamdaki hareketlerini algılayabiliyor. Oturuyorsun. Evinden çok uzaktasın. Bir hafta sonra evine döneceksin. Ama çocuğunla, eşinle çektiğin 360 derece fotoğrafları paylaşıp oradaymış gibi keyif alabilirsin mesela.
Evet, onları anlatabilirsin.
Anlatabilirsin. Çocuğunu görebilirsin. O heyecanı beraber yaşayabilirsiniz. Evet. Bak işte bu 360 derece fotoğrafı çektiğimde burada işte Erdi vardı. Bak işte burada diğer ekip arkadaşlarım var. Şu bina beni çok etkiledi.
Yani artık eve gelip de anlatmak zorunda kalmayacaksınız evet. fotoğraflarda.
Oradaymış gibi yaşayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Bakalım gelecek bize neler gösterecek. Bu sanal gerçeklik anlamında bu gösterdikleri demo benim vizyonumu genişletti.
Ben hep diyordum yani Oculus Rift'i aldıklarında falan çok şaşırmıştım ben mesela. Facebook aldığında. Demek ki adamların bu planları hali hazırda varmış.
Zuckerberg yani. Gerçekten harbiden kafası çalışan evet, bir adammış. Evet. Bak WhatsApp'ı satın aldı, Instagram'ı satın aldı. Aldığı her şey fırladı gitti. Oculus'u satın aldı.
Aynen adamlar yani geleceği görmüşler. gerçekten hak ediyorlar öyle. Gerçekten de.
Son haberimse enteresan çünkü Japonlar bir telefonla bir robotu bir araya getirmiş durumdalar ve sergilediler bunu. Aslında içindeki özelliklere baktığımızda çok da gelişmiş bir robot değil. Android 5.0 işletim sisteminin üstüne kurulu. 1.2 hızında çalışan Snapdragon 400 işlemciye sahip 16 GB dahil depolama var. 2 GB verliği var. 1700 mAh'lik bir bataryası var. Ama robot sizden gelen sesli komutları algılayabiliyor, surat tanıyabiliyor. Tepkiler verebiliyor. Bulut yapay zekası sayesinde kendini geliştirebiliyor, öğrenebiliyor. Ve aynı zamanda üstündeki kamerası sayesinde güzel anlarınızda fotoğraflayarak size destekte bulunabiliyor. Gösterilen videoda işte uyandırmadan tutun da sizin moralinizin bozuk olduğunu görüp espriler yapmaya, bebeğinizi tanıyıp onun bir bebek olduğunu anlayıp ona göre bir tanışma seremonisi düzenlemesine, bir partideyken hadi bir araya gelin fotoğrafınızı çekeceğim
diye. O çok güzel.
Evet, insanları bir araya getirip fotoğraflarını çekmeye kadar birçok şey yerine getirebiliyor. Çok enteresan olmuş. $1800'lık fiyatı birazcık ekstrem ama yapabildikleri düşünüldüğünde kötü değil. Sadece burada kafada soru işareti bırakan robotun bu sesli komutları düzgün algılayabilmek için $6 aylık bir ücret istemesi.
Onu sanırım Japonlar verirler ama benim kafama takılan, gerçi şimdi Japonlarla Batıların bakış açısı birbirine farklı. Mesela orada bir iş adamı cebine koymuş robotu, evet. Onunla gidiyor. Batılılar bunu kolay kolay yapmazlar. Biraz daha Japon işi gibi duruyor bu şey ama hani o kadar sevimli ki robot. Özellikle çocuklar için bence çok
güzel olabilir. Gerçekten bir arkadaş olabilir.
Oyun tarafına geçtiğimizde ise arkadaşlar Titanfall 2 duyurulmuştu. İlk videosu yayınlandı.
Videoda 10 saniyelik bir şey. Aynen. Intro.
Hiçbir herhangi bir detay yok.
Hiçbir şey yok.
Fakat E3 fuarında Electronic Arts bunu tanıtacak. Hatta E3 fuarından 2 gün önce bunu tanıtacak. Biz de E3 fuarında falan muhtemelen bu
oyunu... inşallah deneme fırsatı buluruz.
Deneme fırsatı bulacağız muhtemelen. İlk oyunda biliyorsun senaryo modu yoktu. Bu oyunun en büyük eksiğiydi. Fakat bu oyunda senaryo modu ekleyecekler.
Senaryo modunun yazarı da önemli bir isim.
Kim?
Call of Duty'de ve benzeri oyunlarda...
İlk oyunlarda çalışan kişi sanırım.
Evet. Hı-hı. Senaryoyu yazan kişi arkadaşlar. Bu yüzden derin ve güzel bir senaryo olacağına inanılıyor.
Evet yani siz Call of Duty'nin son oyunlarıyla ilk oyunlarını gerçekten karıştırmayın arkadaşlar. İlk oyunları sunum olarak her yönden harikaydı. Evet. Umarım bunda da öyle bir şey olur. Son haberim ise burada kısa kısalar geçmeden önce Sony PlayStation VR'ı oturarak oynamanızı istiyor. Kesinlikle ayakta oynamanızı istemiyor. Çünkü bazı yayınlanan videolarda işte kolunu... televizyona vuran, evet. Çevreye vuran kişiler görmüştük. Tanıtım videolarında ilginçtir. Ben bundan sonra açıp baktım bu açıklamadan sonra. Hep oturarak oynuyor.
Oturarak oynuyor kişiler. Tanıtım videosunda ama biz de yaptığımız demolarda ayakta demolar var.
Var. İlk başta öyle tanıttık diyor ama evet. Bundan sonra çıkacak oyunları oyunlar da zaten oturarak oynamaya müsait oyunlar olacak.
Evet bir de baş dönmesi yaptığı için düşme riski var.
Şimdi bunlarda evet tazminat davası falan da
var. Evet PlayStation VR arkadaşlar baş dönmesi yapıyor çok az da olsa. O yüzden büyük ihtimalle böyle bir şey önermişlerdi.
Evet kısa kısalara geçtiğimizde ise Witcher 3'ün Blood and Wine adlı indirilebilir içeriği 7 Haziran'da piyasaya çıkacak muhtemelen. Bu yönde açıklamalar var. Ve oyun 20 saatin üzerinde bir oynanış sunuyor. Uçuk. Yani bu DLC. Evet. Resmen ana senaryo gibi adamlar size bir DLC sunuyor ve verdiğiniz her kuruşa değecektir muhtemelen. Erken erişimdeki bir oyun var. Rust. Çok popüler bir oyun. Özellikle çıplak karakterleriyle falan çok konuşulmuştu. Bu oyun 3,5 milyon adet satmış. Erken erişimde olmasına rağmen.
Ya cinsellik satar diye bir kelime var ya. Harbiden o
evet, olaya gelmiş. Oyun işte güzel bir oyun ama yani 3,5 milyon satması erken erişimdeki bir oyunun bana garip geliyor.
Demek ki PC oyunculuğu da ölmemiş be Alkan.
Evet evet yani o kadar da şey de değil canım, öldü demiyorum ben de. Şey var bir de mesela DayZ'in yapımcıları diyor ki oyunumuzu almayın arkadaşlar. Erken erişimde şu anda çok fazla eksik var diyor. 2 milyondan fazla satıyor.
Aynen.
Almayın demesine rağmen. Son olarak da her sene duyurulan tabii NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA 2K17 duyuruldu. Son günlerde adamdan çokça sık söz ettiren Kobe Bryant da oyunun kapağında yer alacak. Muhtemelen oyundaki efsane isim olarak da karşımıza çıkacaktır.
Evet, bir ikisi birinden sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir program olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.